Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi aşağıdan yayını paylaşın. 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşunu kullansın Periskop izleyicileri. Ben de sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapayım. Herkesi çağıralım, hep beraber oturup konuşalım ki ne olup bittiğini bir parça daha anlamaya çalışalım. Şimdi bugün yayının başlığı sık değişen başlıklardan bir tanesi oldu. Aslında bu değildi, yayının sonunda anlatacağım size. Çok güzel bir atasözüydü, çok sevdiğim. Merhum Ömer Asım Aksoy'du. Hani bizim coğrafyamızın, Anadolu coğrafyasının atasözlerini, deyimlerini en güzel toplayan insanlardan birinin. Sözlükleri, bu konudaki sözlükleri hazırlayan insanlardan birinin. Benim için çok önemli bir insanın. Ondan duyduğum bir Antep atasözü aslında bugünkü yayının başlığıydı. Fakat dün bütün ülke, yani sabah konuştuğumuz, ki onun dışında da bir şey olmadı zaten, gördünüz yani. Dün sabah ne konuştuysak aynı şey gerçekleşti. Bunu bilmek için de böyle çok allame-i cihan olmaya falan gerek yoktu. Hepimiz şunu çok iyi biliyorduk ve dün sabah da konuştuk ki ülkeyi tam kapatmak mümkün değil. Neden mümkün değil? Şundan dolayı, zaten burada ölüm değil ki önemli olan, ekonominin dönebilmesi. Ama biz TÜİK tarafından açıklanan büyüme verilerini gördükten sonra zaten hani buradaki sakatlığı da düşündüğümüz ortamda elbette tam kapatmanın olamayacağını biliyorduk. Gazete Pencere bugün yarım kapandık diye manşet atmış. Yavuzlar gerçekten şık bir manşet atmışlar. Gerçekten yarım kapandık. Hatta yayın için başka bir izleyici de manşet önerisinde bulunmuş. O da tam kapanacağız, araya bir şey sıkışıyor yazmış. Şuradan bulayım, Çağdaş Bey, Çağdaş Akpınar, tam kapanamıyoruz, araya hep bir şey sıkışıyor diye. Gerçekten araya sıkışanın ne olduğunu bugün biraz konuşalım istiyorum. Çünkü dün dedim ya, bambaşka bir başlık üzerinden konuşacakken biz akşam Bakanlar Kurulu'ndan sonra, yani adı Bakanlar Kurulu, salla, onun bir önemi yok zaten. Bakan dediğin çağırıyorsun, podyuma çıkıyor, bu bakan diyorsun, tamam diyor millet, o kadar. Yani onun bir önemi, özelliği, icra gücü falan yok, öyle bir şey. Bürokratlarla da sen çalışıyorsun. Nereden biliyoruz? Beğenmediğin bürokratı pak doğruyorsun, atıyorsun, yenisini koyuyorsun falan. Söylüyorsun bile bunu. O zaman bakana ne gerek var? Bakanı sallayan yok ki. İşte size hani geçen haftadan sonra demiştim ya, çarşamba akşamı geçen hafta beni uzun süredir aramayan, belki yıllardır aramayan AKP'li haber kaynaklarım bir anda üşüştü. Sağlık Bakanı kendi kafasına göre iş çevirmiş. Reis çok kızdı, ha affını istedi falan diye yalandan, tırışkadan manşet vermeye çalıştılar. Hatırlıyorsunuz işte, burada konuşmuştuk. Tam da onun olduğu ortamda biz Covid tedbirleri ne oluyor falan diye beklerken bir anda fırça yemeye başladık. Aralıksız boya başladı. Hem de öyle böyle değil. Bunlar diye bir daldı Erdoğan. Bunlar kim? Biziz. Yani bahsettiği biz. Kendine benzemeyen, kendine oy vermeyen, kendini muteber görmeyen herkes bu. Niye? Niyesinin bir önemi yok. Yani benimle değilsen benim dışındasın. Bu kadar basit. Demokrasi böyle değil. Önemli olan demokrasi değil ki, salla. İyi de biz daha iki gün önceye kadar hukuk reformu konuşuyorduk. Dün o fırçayı yiyenler, o boyayı görenler hala hukuk reformundan bahsediyorlar mı? Akıllarından geçiyor mu bilmiyorum. Ama ben bugün bizi bu noktaya getiren, bizi bu olmaya tekrar getiren şeyin ne olduğunu konuşalım istiyorum. Çünkü hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki hani koronavirüsle mücadele sırasında hamamları kapatmakla, hamamı kapatmakla, akşam barı sazı kapatmakla, bu işi Türkiye'yi tamamen kapatmak dışında küçücük kıymık tedbirlerle bir yere ulaşmak mümkün değil. Nereden biliyoruz bunu? Mesela uzun süredir kapalılık kararını, karantina kararını savunan ve bununla ilgili adım atan İngiltere'de bizdekinin, açıklanan vaka sayısının çok altında vaka sayısı olmasına rağmen bir günlük ölüm sayısı bizde açıklanan sayının 3 katı. İnsanlar haliyle bakıyorlar ve diyorlar ki ya bir sakatlık var burada. Ya bizde vaka sayılarını bu sefer de tam şişirmeye başladılar ya da ölü sayıları saklanıyor. Tabip odaları, belediyeler, ardı ardına muhalif belediyeler elbette, yani iktidara yakın olmayanlar, bunlar, bu olanlar, onlar açıklama yapıyorlar, diyorlar ki mezarlıklar müdürünün elindeki rakam bu kardeşim. Bize, bizden alınan defin ruhsatı sayısı bu, tutmuyor. Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki başka salgın hastalıklar var. Neler onlar? Onlar kendilerini bilir, konuşmak istemiyorum diyor. Böyle saçma sapan bir düzen içinde durduk yerde fırça yiyince haliyle bir tedirgin oldum ben. Çünkü o ana kadar, gerçi hemen televizyonu değiştirdim. O saatten sonra dinlenecek bir şey yoktu. Çünkü abuk sabuk üfürülecek belli ki. Ama o saate kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de yeniden ne yapılabilir tartışılacak diye beklerken fırça yemeye başlayınca insan haliyle düşünmeye başlıyor. Bir dakika ya, bizi niye fırçalıyor ki şu anda? Olayla ilgili hiçbir şeyimiz yok. Gerçi Sağlık Bakanı'nın sonradan attığı tweet 3 aşağı 5 yukarı anlattı. Otobüslere koşuyormuşsunuz. Sevgili bunlar, otobüslere koşuyormuşsunuz 4 nala. Ve bu sizin son yolculuğunuz olabilirmiş. İnsanlar keyfinden biniyor çünkü otobüslere. Gerçekten sabahın esselatında çıkıp insanlar koştur koştur bu yüzden gidiyorlar otobüslerle iş yerlerine. Seviyorlar çünkü. Böyle bir manyaklığı var bizim insanımızın. İnsanlar birkaça ayrılıyor çünkü Türkiye'de. Bunlar olanların dışındakiler muteber vatandaşlar. Onların başına emniyette bir şey gelmiyor, adliyede bir şey gelmiyor, ne bileyim hukukla mücadele etmek zorunda kalmıyorlar. 1,5 sene önce ülkenin ana muhalefet liderini öldürmeye çalışan, linç girişiminde bulunan insanların dün Nisan 2019'dan sonra 1,5 sene sonra verdikleri ifadeler bunu gösterdi. John Benjamin geçti sürekli olarak. Yani o yumruğu atan haysiyetsiz inek hırsızı, haysiyetsiz inek hırsızı başka türlü tanımlanamaz ki. Adam inek hırsızlığında yakalandı zaten. Haysiyetsiz inek hırsızı çok zaman geçti üzerinden hatırlamıyorum dedi. Ağaca çıkıp bir direğe çıkıp özür dilerim oradan Kılıçdaroğlu'na tekme sallayan şerefsiz çıkıp şunu söyleyebildi. Ben ağaçtan kalabalıktan korunmak için oradaydım, oraya çıkmıştım. Dolanıyordum orada dedi. Ağaçta. Yani bunlar dışındaki insanlar koalalar gibi ağaçlarda dolanıyor demek ki. Elinde bir kaya parçasıyla bir arabaya Cumhuriyet Halk Partisi liderinin arabasına saldıran kadın, o onursuz kadın çıkıp dedi ki vallahi taş o kadar da ağır bir taş değildi yani, sallanabilirdi. Biz bunlar olduk yine. Ama biliyor musunuz neden bunlar olduk? Bir gün önce açıklanan tablo yüzünden. Yani Türkiye'nin o %6.7 diye açıklanan ama insanların uzmanlarıyla güldükleri o açıklamanın eşliğinde neyin ne olduğunu bilenler fırçalayıp kendi saflarını düzmek dışında bir yol bulamadılar. Onlar sıklaşmalı, yanlarına gelmeli ki bu yalanın etrafında dönülebilsin. 2001 Ağustos'unda Adalet ve Kalkınma Partisi kurulana kadar bir ağacın, bir direğin etrafında kıçlarında çınar yaprağıyla dans eden bizler, yani bunlar. Biz bilmiyorduk biliyorsunuz, yani dünya bile sıcaktı daha yerküre. Ama oradan sonra gelişmeye direnen insanlar olarak gerçeğin farkında olduğumuz için bunlar olduk. Balkon konuşması ihtiyacı olmadığı için bize fırça atılmaya başlandı yine. Bakın size iki ayrı tablodan kafanızda kalacak, hiç merak etmeyin. Çok basit anlatacağım, bir ekonomi dersi olmayacak bu. Ama kafanıza girecek bir takım sayılarla diyeceksiniz ki bir dakika ya, yani yalan söylenir de usta bu kadar da söylenmez ki. Türkiye'de açıklanan %6.7'lik büyüme rakamı hiç kimseyi ikna etmedi. Buna eyvallah. Piyasa profesyonelleri de dahil olmak üzere. Çünkü bütün piyasa profesyonelleri arasında yapılan incelemede, onlarla yapılan anketlerde %5.5'la hadi sık senin gül hatırın için en son 5.9 olur, sıksan 6'ya gelir denilen büyüme rakamı bir anda 6.7 açıklandı. Şimdi bunun bileşenlerine baktığınız zaman ya bu iş nereden geliyor birader, nasıl oluyor deyince dün sabah size anlattığım hikayeye geliyoruz. İlk baştaki değerlendirmeye. O kadar krediyle babam da büyür diyor herkes. Piyasaya kredi pompalarken, yalnız piyasaya kredi pompalamanın bir kötü durumu var. O kredinin ödeme günü geliyor. Mesela insanlara şu yaşadığımız pandemi koşulları içinde dağıtılan krediler var ya esnafa. Onların ödemesine bugün itibariyle net bir ay kaldı. Biz bugün Aralık ayını karşıladık artık. 1 Aralık ve 1 Ocak'tan itibaren o paraların ödenmesi gerekiyor. Nasıl? Bakın size borçlulukla ilgili bir şey anlatacağım şimdi. Bu borçluluk öyle saçma, öyle tuhaf bir şey ki borcun neresine baktığınızla çok büyük ilgi gösteriyor. Eğer borca doğru yerinden bakarsanız hayatın ve tablonun nasıl karardığını görebilirsiniz. Hani burada hep anlatıyorum ya, çok sevdiğim bir emekli hazineci abim. Onun dün paylaştığı bir takım rakamlar. Çünkü diyor ki o, ya bir ülkenin büyümesinin eğer sana açıklanmasını istiyorsan o büyümeyle birlikte borçluluğunun ne kadar arttığına bakman lazım. Bir hazineci olarak ben buna bakarım sürekli olarak ve bunu tablolarla karşılaştırdığın zaman işin nereden nereye geldiğini anlıyorsun. Türkiye'de borçlar, toplam ülkenin bütün borçları son 9 ayda, sadece son 9 ayda 1.7 trilyon lira büyümüş. 1.7 trilyon lira. Eski parayla değil, yeni parayla trilyondan bahsediyorum. Yani bunun karşılığını size net olarak anlatamayacağım. Çünkü bunun üzerine 6 sıfır eklersen gideceğimiz yer konusunda dünyada matematik camiasının bir fikri var ama insanların bir fikri yok. Herkes abuk sabuk şeyler anlatıyor bunun üzerine. Bakın şimdi bu borçluluğun büyümesinde son 9 ayın içinde yani 1.7 trilyon liralık toplam büyüme var ya, Türkiye'deki borçluluğun toplam büyümesi. Onun içinde bizim sadece bu artışa bakarak görebileceğimiz şey detaya indiğimizde acayip bir hale geliyor. Çünkü toplam borç yükümüz şu anda 7.47 trilyona ulaşmış durumda ve bunun 1.7'si sadece son 9 ayda yani Covid koşulları içinde gerçekleşmiş. Bu borçlara bakıyorsunuz, bunun 1.8 trilyonunu hazine büyütmüş. 96 milyar lirasını kitler, kamu iktisadi teşekkülleri büyütmüş. 55 milyar lirasını belediyeler büyütmüş. Onlara ait borçlar. Ama kamunun bu 2 trilyonluk toplam borç yükü içinde hane halkına bakıyorsun. Yani insanların borçluluğu ne kadar büyüdü diye 800 milyarlık bir borç birikmesinden söz ediyor. 800 milyarlık. Nereden çıktı bu para? Yani eline ekstradan, amcaoğlundan, dayıoğlundan aldım diyerek 83 milyon insanın 800 milyarlık borç büyütmesi mümkün mü sizce? Haliyle değil, değil mi? Bu borcun tamamı kredi. İnsanlar borçlanarak hayatını öteleyerek yani ileriki yaşamından, ileriki günlerinden ödünç alarak bugüne çekmeye çalışarak finanse etmeye çalışıyor, hayatını döndürmeye çalışıyor. Reel sektörün yani şirketlerin borçluluğu bu dönem içinde 3.8 trilyon büyümüş. Niye? Hani anlatıldığı gibi uzay ekonomisinin içinde olsak eğer şirketler herhalde bu kadar delirmezlerdi. Başkasının parasına ihtiyaç duymak yerine kendi öz kaynaklarıyla sıkıntılı gideceği belli olan bir süreci atlatmaya çalışırlardı, değil mi? Atlatamamışlar. Çünkü onların da sıkıntısı var. Aynı şekilde bankaların dış borçları işte aldıkları sendikasyon kredileri falan 900 milyar lira da onlar toplam tutmuş. Ama bütün bunların içinde bakıyorsun özel sektörün yani kamunun deminki o 5-2 trilyonluk büyümesinin dışında özel sektörün, özeldeki borcun, devlet dışındaki borcun 5,5 trilyon lira arttığını görüyoruz biz. Ve toplama geldiğin zaman bir bakıyorsun Türkiye'de şu anda toplam borç 7,5 trilyon liraya ulaşmış durumda. Yeni parayla 7,5 trilyona yanlış anlamayın. Eski parayla trilyon deyince hani insanlara yine de lan Milli Piyango 1 trilyon veriyordu ya. Çok da büyük para değil. Öyle değil işte. Onu 6 sıfır daha çakıyorsun. Oradan geliyorsun buraya. Şimdi bütün bunları görüyorsun. Bunun içinde şirketlerin en büyük borçlanmayı yaptığını yani 790 milyarlık artış yaptığını görüyorsun. Ve burada artışların tarihi rakamlarına baktığın zaman diyor ki o hazineci abim 2009 küresel krizinde bu kadar büyük borçluluk görünmemiş. 2009 küresel krizinin içinde bu kadar büyük borçluluk görünmemiş. Hani 1,5 senedir bağırıyorum ya burada. Ya kardeşim kriz var kriz. Ya bir tedbir almak zorundayız yoksa hep beraber patlayacağız. Aynı geminin içindeyiz diye. Şimdi tam bunun içine geldiğimiz zaman hane halkının harcamalarının içinde borçları yılın ilk 3 çeyreğinde 214 milyar liralık bir artışa sahip. Hane halkı niye artış yapar? Burada bakıyoruz ki hane halkı hayırlı bir iş yapmış. Nedir o iş? Ev satılmaya başlanmış. Zaten bizim şu büyüme rakamının içinde inşaat sektörünün artışa dönmesi de bunun göstergesi olarak sunuluyor. Ve hep deniyor ya hani inşaat üzerinden büyüyeceğiz. İnşaat yapıyoruz, TOKİ yapıyoruz, alın ulan şunları falan. Bunlar bize dönük. İyi geçindiğimiz zaman biz bunlar olmuyoruz. Biz çünkü konut alıcısıyız potansiyel. İyi bakmak lazım. Onların içinde konut için bu para harcandığı için hep beraber bu parayı bakınca şunu görüyoruz. İyi de birader bunun ödenmesi gerekiyor. Hani size anlatmıştım 2 sene önce hatırlıyor musunuz? 2008 bütün dünyaya yayılan küresel mortgage krizinin başlangıç nedenini. Bankaların elinde binlerce, on binlerce ev oldu. Ama banka ev yiyemiyor. Yani bankaların dönebilmesi için o evlerin nakde dönmesi lazım diye. Şimdi aynı döneme giriyoruz biz. Çok net bir şekilde bankalar eşek yüküyle ev sahibi olmaya başladı. Hane halkı bu parayı nasıl ödeyecek? İşte tam orada zurnanın zi dediği yere geliyoruz. Ulan %6.7 büyüdüğümüze göre ve bize anlatılanların içinde bu büyüme halka da yansıdığına göre Yani en azından bunlar denilen bölüm. Bundan uzak olduğu için, bu paraya sahip olabileceği için o zaman hep beraber dönüp bakıyoruz. Diyoruz ki bir dakika abi, bankaların durumu o zaman kötü değil. Merkez Bankası imdadımıza yetişiyor. Parça parça bu verileri toplama şansınız var çünkü. Bu yayının da çok sadık izleyicisidir, sağ olun, size ulaşmasında da çok katkısı vardır ilk günden beri. Çok sevdiğim kardeşim Ali Orhan Yalçınkaya bir ekonomist, o da bir rapor hazırladı. Dün onunla konuşurken ilginç bir noktaya dikkat çekti. Dedi ki şu an itibariyle bankaların, Merkez Bankası veriyor bu rakamları, yani onlar da görüyor, siz de görebilirsiniz. Yakın izlemedeki toplam kredi miktarı 360 milyar liraya ulaşmış. Yakın izleme ne demek biliyor musunuz? Bankacılık tabiriyle yakın izleme. Bu kredi büyük ihtimalle patlayacak. Ne demek kredinin patlaması? Ödenme ihtimali giderek düşüyor bunun. Yani hayırlısıyla going to go to, bu gidiyor. Karşılığında ne almış bu insanlar bu aldıkları krediyle? Ev değil mi? Büyüme rakamları bize onu gösteriyor. Bir de yine aynı verilerle BDDK verilerine toplamda baktığınız zaman 150 milyar liralık kredi borcu takibi gecikmiş alacak kavramının içine düşmüş. Ne demek takibi gecikmiş alacak? Böyle deyince çok seksi oluyor. Gitmiş artık, geçmiş olsun. Takibi gecikmiş alacak, takipteki gecikmiş alacak bu anlama geliyor. Yani artık bu saatten sonra avukatlar, hacizler, onlar bunlar çalışacak. Toplamına bakıyorsun bunun 510 milyar lira. Bankacılık sektörünün hayırlısıyla elinde kalan bu 510 milyar lira. Şimdi buradan çıkan sonuç ne? Toplam kredilerin içinde bu miktar %14,5'a ulaşmış durumda. Bankaların verdiği kredilerin %14,5'u artık mal batıya kaymış. %15'i gitmiş kredinin. O para geri dönmeyecek. Sorum şu, bankalar nasıl kazanacak parayı? Banka kazanamazsa parayı, bankacılık sektörü nasıl dönecek? Dönmeyecek. İşte sıkıntı giderek o kesime yaklaştığı için, oraya doğru vurmaya başladığı için abuk sabuk tedbirler alınmaya çalışılıyor. Aktif rasyoları üzerinde oynanıyor. Bankaları hala ısrarla büyümeye sen katkı sağlayacaksın, ver parayı insanlara, ver parayı alışveriş yapsınlar, ithalat patlasın falan filan diye gazlıyorsun da bankanın para verecek yerleri arıyor artık. Çok net BDDK verileri içinde görüyorsun. Yani kredi gazıyla artık büyümenin olma ihtimali yok. Dün sabah size ikinci yayında anlatmıştım ya. İlk yayında söylediğimiz gibi hani krediyle büyüdün. Aferin sana. Çok güzel şişmişsin. Gerçi orantısız şişmişsin. Yani kıçın bir parça daha büyümüş gibi görünüyor vücudun kalanına göre. Ama bu büyüme ikincisinde devam etmez. Çünkü kredilerin artık alacak zamanları başlıyor. O zaman elimizde üçüncü bir veri olması lazım. Tamam. İyi diyorsun ama biz iyi kazanan, büyüyen, üreten bir ülkeyiz. Nasıl yani? Öyle deniyor bize. Biz iyi ülkeyiz, ekonomimiz çok iyi durumdaymış. Öyle denmedi mi? Dün fırça yemeden önce onu duymadık mı biz? Bunlar diye hani insanlar sanki suçluymuş gibi. Konuştuğu yabancı dil bile problem olabiliyor Türkiye'de insanların. Öyle bakılıyor. Düşmanlaştırılacaksa oradan da yardırıyorlar. Bakın 2018'in sevgili Uğur Gürses'in geçtiği bir rakam. Ben aslında yıl bütünü üzerinden değerlendirme uygun görmüştüm ama o çok doğru bir yerden bakmış. O yüzden ben kendi rakamımı değiştirip Uğur Gürses'inkinden anlatacağım. 2018'in ikinci çeyrek sonunda yıllık milli gelir 887 milyar dolar. 2018'in ikinci çeyreği. 2020'nin üçüncü çeyreği, yani dün açıklanan var ya, orada 736 milyar dolara düşmüş. Yani bizim gördüğümüz sadece son 2 yılda 151 milyar dolarlık milli gelirimiz erimiş bizim. Milli gelirimiz erimiş. Ben söylemiyorum bunu. Bunu bize söyleyen Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu. Burada kullandığım sayıların tamamı onlardan. Hiçbirini ben çeyizimden falan getirmedim. Birileri size yalan söylüyor. Yalana uyandığınızı gördüğü anda fırça atıyor ya. Bunlar falan diye bağırıyor böyle. Bağırma gerekçesi sadece bu. 151 milyar dolarlık 2 yıl içinde bir kayıp var. Bakın bunun içinde Merkez Bankası'nın eriyen rezervi yok. Biz daha onun cevabını alamadık. Bunun üzerine, yani 151 milyar doların üzerine yitip giden 8 milyar dolarını attım. O benden. Bu sabah böyle gani gönüllüyüm. Salla. 120 milyar dolar daha ekleyin bunun üzerine. Bu 151'in 1 milyar dolarını da attım. Attım ya. Önemli değil. Toplamda 270 milyar dolarımız gitti bizim. 270 milyar dolarımız. 150'si üretimden, 120'si Merkez Bankası'nın rezervinden. Bu ne demek biliyor musunuz? İyi gün parasını da kötü gün parasını da gömdük demek. Yani ekonomi işlerken kullandığımız parayı da ekonomi bir gün çuvallarsa harp olur, darp, ya kenarda kalsın şu para diye attığımız ölümlük dirimlik parayı da gömdük demek bu. 270 milyar dolar sadece 2 yıl içinde. Bakın bir daha söylüyorum, bunlar benim çıkarttığım rakamlar değil. BDDK'nın, Merkez Bankası'nın ve TÜİK'in rakamlarında bunlar ortada görünüyor. Şimdi bu dönem sevgili Uğur'un da Uğur Gürses'in de söylediği gibi damat Berat Albayrak dönemi. O zaman haklı olarak şunu düşüneceksiniz. Bir dakika, dur baba, bir dakika. İş dünyası çok memnundu bakandan. Ha, işte burada kaybolan 150 milyar dolar var ya, aslında iş dünyasının kaybı o, üretimden gidiyor çünkü bu. Türkiye'nin bütün gelirinin içinden gidiyor. İş dünyası niye memnun? Çünkü iş dünyası çok iyi biliyor ki çok daha ağır günler kapıda. Bugünün içinde kendi kafasında tırnak içinde istikrar olarak gördüğü düzeni değiştirmezse eğer ya da o düzenin değişmesine çanak tutmazsa eğer en azından buradan yürümek mümkün. Ama bu düzen değişirse bu paraların hepsinin sorgusu başlayacak. Bu para gitti çünkü. 270 milyar dolardan bahsediyorum size. Az buz bir para değil. Gerçekten az buz bir para değil. Demin dedim ya size. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman ortadaki tablo gerçekten karanlık. Ama Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakarsanız büyüme rakamı çok yukarıda. %6.7. Yani piyasanın beklediğinin son derece üzerinde. İnsanlar bir anda normalde şunu yaşamaları gerekiyordu değil mi herkesin? Ya tamam, Türkiye'de belli bir düzen tutturuldu. Artık bir takım sıkıntılar yaşanmasına rağmen bizim geldiğimiz noktada bundan sonrası için en azından bir yırtar görmeye başlıyoruz. Doğru mu? Hemen açıp döviz durumuna bakıyoruz, kur dengesine Türkiye'de. Öyle ya, biz konvertibiliteye bağlı, yani parası uluslararası paralar içinde değişim şansına sahip bir ülkeyiz. Yani Türk lirası başka paralarla değiştiriliyor. Yani buradan çıkan sonuç %6.7 büyüme yaşamış bir ülkenin hep anlatıldığı gibi oyalanlarda. Çin bile büyümedi, üstüne çıktık biz. Ya onlar bile gittiler, biz büyüdük. O zaman en azından döviz fiyatlarında bir düşüş olması gerek. Hayır hayır, akaryakıt falan sallayın. Enerji fiyatları. Onlarla ilgili yalan klasik çünkü. Dışa bağımlıyız kardeşim. Burada nereye bağlısın? Şu saniye itibariyle dolar 7 lira 83 kuruştan, euro 9 lira 36 kuruştan satılıyor. E birader, bunun çok düşmesi gerekiyordu. %6.7 büyüdük ulan biz. Boru değil. Büyüme neremize yansımadı bizim? Bizim tek bir yerimiz büyüyor. Sadece kredi borçluluğumuz büyüyor bizim. Ama o borcun ödenme zamanı geldiğinde, ki kaçınılmaz olarak gelecek, dünya kurulalı beri, kalü beladan beri zaman geçiyor çünkü. Zamanı durdurabilmek mümkün değil, en azından bugünün teknolojisi içinde. Ve zaman geçtikçe biz bunların hepsinin nasıl aslında ekonominin yıkıcı unsurları olduğunu göreceğiz kaçınılmaz olarak. Şimdi anladın mı dün akşam niye fırça yedik o kadar? Niye bunlar olduk tekrar? Balkon konuşmasındaki o sempatik suratlar falan unutuldu. Sadece kendi şakşakçılarının olduğu bir ortamda bile bu kadar öfkelenmeyi başarabildi bu ülkeyi tek başına yöneten kişi. İşte bunun için. Çünkü ortadaki tablo hiç de iç açıcı değil. Sen şimdi bunun için de vatandaşların istediğini sapla. Hamamları kapattım de mesela. Çok etkin tedbir. Sağlık Bakanı çıksın desin ki otobüslere öyle haldır haldır binmeyin kardeşim ya, son yolculuğunuz olabilir. Sanki babasının ayrına biniyor herkes otobüse. En büyük tedbir olarak sana pencereyi aç denilebilir. Çünkü sağlık artık bu noktada. Bütün dünyanın aşı tartıştığı bir yerde bizim elimizde 50 milyon doz alındığı ifade edilen Çin Sinovac aşısı dışında bir veri yok. İçinizde bilen var mı? Ben bilmiyorum. Dünden beri çatır çatır açıklanan, en son Amerika'dan Moderna'nın yaptığı laboratuvar incelemelerinde 3. fazın sonunda normal hastalık içinde, sıradan düzlem içinde %94,5 etkinlik gösteren, ağır vakalarda %100'e kadar başarı şansı olduğu söylenen aşının 3. fazının tamamlandığı duyuruldu. İçinizde alabilen var mı aşıyı? Daha çıkmadı. Yani en azından o yalanı söylemeyeceklerdir. Elimizde 50 milyon doz alındığı söylenen Çin Sinovac aşısı dışında bir şey yok. Onun da deneyi biziz zaten. Bu ülkede yapıldığı için. Şimdi bunlar yokken fırça atmak dışında bir şans görebiliyor musunuz siz? Ben göremiyorum. O yüzden orada boyayı yemeye başladıktan sonra bir tedirgin oldum ama sonrasında Neden olduğunu bildiğim için sabah size de anlatayım dedim. Demin dedim yani iki ayrı yazıdan yararlandım bugün diye. İki dostum da, iki sevdiğim dostum da yazılarını bu ülkenin verileriyle yaptıkları için bu ülkenin atasözleriyle süslemeye uygun bulmuşlar. O çok sevdiğim hazineci abim mesela yazısının sonunda demiş ki bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorlarsa işimiz çok ama çok zor. Çünkü bu tablonun içinden bu sonuç çıkıyor. Şimdiden kendinizi çilehanelere atın, geleceğe olabildiğince hazırlıklı olmaya çalışın diyor. Borç çilehanesi diye tanımlıyor bu noktayı. Diğer arkadaşım, sevgili kardeşim Ali bir Konya atasözüyle, kendisi de Konyalıdır çünkü, bir Konya atasözüyle anlatmaya çalışıyor. Ya bu durum yaşanıyorsa birader, böyle bir durum yaşanıyorsa biz nasıl hareketlendik diyerek yazısının sonunu şöyle bağlamış. Hacı emmim eşeğe bindi, ayakları yerde gider. Dedim ya, biliyorsunuz da artık 5 senedir. Ben bu coğrafyanın sözlerine hastayım, aşığım. Çünkü bizim saatlerce konuşup anlatamayacağımız şeyleri atalar yıllar evvel, yüzyıllar evvel, belki bin yıllar evvel deyimlerle, atasözleriyle o kadar güzel anlatmış ki baktığınız zaman gerçekten hayran kalıyorsunuz bunlara. Nasıl düşünülebilmiş diye. Merhum Ömer Asım Aksoy, eğer edinmediyseniz mutlaka elinizde bulunsun bir tane. Anadolu'nun bütün atasözlerini ve deyimlerini topladığı iki ciltlik bir eseri vardır onun. Atasözleri ve deyimler sözlüğü. Onun içinde çok güzel bir Antep atasözünden bahseder. Ve bugün yaşadığımızı bence çok iyi anlatan bir atasözü. Yayının başlığı dün akşam o boyayı yiyene kadar buydu aslında. Açık yüreklilikle söyleyeyim size. Gerçekten buydu çünkü en iyi anlatan buydu. Diyor ki o Antep atasözünde arpacıya borç eden ahırını tez satar. Biz şu dakika itibariyle elimizdeki avucumuzdaki her şeyi vermek bir yana bu saatten sonra sahip olduğumuz üretim ihtimalini de satmış durumdayız. Bu saatten sonra yapabileceğimiz tek şey borçlarımızı ödemeye çalışmak. Ve bilin bakalım o borçluluğun gerekçesi bunlar mı yoksa onlar mı? O yüzden işte bizim bunlar olmamız kaçınılmaz. Bir düşmana ihtiyaç var. Covid tedbirleri, yeni tedbirler açıklanırken bile bu yüzden fırça yiyoruz biz. Bu yüzden bu kadar büyük kalay geçiyorlar üzerimizden. Ama şu atasözünün gerçekliğini hiçbir şey değiştirmiyor. Üstelik bu verilerin tamamı bugünün iktidarının başına temsilciler atadığı devletin kendi kurumlarından sağlanmış veriler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Umarım anlaşılmayan eksik bir nokta kalmamıştır. Sizin için sıkıntılı olacak. Ulan sabahın köründe de bu olur mu demeyeceksiniz. Böyle şeyler duymamışsınızdır. Aklınızdaki şeyler bunlar olsun. Lütfen hayatı anlamlandırmak, onunla mücadele etmek yolunda atılabilecek en büyük adım bana kalırsa. Anlarsak, bir şekilde anlarsak başımıza geleceği de teşhis etmekte zorlanmayacağız çünkü o zaman. Biz bu yayını bunun için yapıyoruz zaten. Derdimiz bu gündemin üzerine oturmak falan değil, gündemin önünde gitmek. Çünkü gündemin üzerine oturanların nasıl debelendiğini görüyoruz. Ama önünden gitmeye çalışırsak en azından bir parça aydınlık sağlayabiliriz. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Ve eğer derseniz ki ya farklı farklı insanlar bir araya geliyor. Evet ya. Bu yayın sürmeli, bu yayın devam etmeli. Hatta benim de katkım olsa ne güzel olur. Vallahi bence de çok güzel olur. Eğer öyle bir şey düşünüyorsanız bakın şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Ha, yanda bir büyüteç var gördünüz. Tıklayın onu, hoş geldiniz benim kanalımdasınız. Şu abone ol düğmesi var ya, her şey onda bitiyor işte. Abone olun. Merak etmeyin 5 kuruş bile çıkmayacak cebinizden. Sadece bir tek mail adresi yazacaksınız. Hepsi o. Ama bunu yaparak bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum olmadığınızı bir kez daha göstermiş olacaksınız. Abone ol düğmesi o işe yarıyor. Yanında da küçücük bir zil var. Abone olduktan sonra ona da dokunun. O zaman yayınlar başlamadan size haber gelecek anlamına sahip çünkü o zil işareti. Bir de bütün bunların ötesinde YouTube'da katıl diye bir düğme var. Katıl düğmesi isterseniz kullanacağınız bir düğme. Ne kadar saçma, istemezsen kullanmayacağım yani diye sorarsanız doğrudur. İstemezseniz kullanmayacaksınız. Çünkü aylık küçük katkılarla bu yayını desteklemek bir tercih olabilir. Tercih etmezseniz canınız sağ olsun bunun bir önemi yok ki. Bu yayınlar ilk gününden beri parasızdı ve her zaman parasız olmaya devam edecek. Ama benim YouTube'da bir ricam daha var. Şu yukarı doğru parmak işareti, baş parmak işareti, beğen tuşu var ya Onu tıklayın ne olur. YouTube daha çok insana bu yayınlardan söz etsin. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yeni bir aya başladık ama hafta devam ediyor. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. İkinci yayına gelemeyeceksiniz. Yarın sabah görüşürüz belki. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.